Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir haftada yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Bugün programımızda biraz vatan meselesine değineceğiz. Irkçılıktan, milliyetçilikten ve bizim anladığımız manadaki milliyetçilikten, ümmetçilikten bahsetmeye gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, insanlık ailesine mensup her fert izne alınmaksızın ve seçme hakkı tanınmaksızın yine farklı ebeveynlerden olma bir anne ve babadan dünyaya geliyor malumunuz. Her insan topraktan yaratıldı ve emri hak vaki olup da vefat ettiğinde doğduğu gün olduğu gibi dünyaya ait her şeyden beri toprakla buluşacak. Aynı hayati fonksiyonları yerine getirmek üzere müşterek bir atmosferde aynı kaynakları kullanarak arz üzerinde yaşıyor ve arzdan besleniyoruz. Hal böyleyken insanlar ailelere, şubelere ve kavimlere ayrılmış durumda. Çünkü insanlar arasında dayanışmanın tesis edilebilmesi, düzen fikrinin hayata geçirilebilmesi için onların birbirlerini tanımlayacak, kendilerine referans sağlayacak bir aile veya kavim mensubiyeti olması zorunlu görülüyor. Bu elbette biraz da insanların nesep üzerinden bir güven tesis etmeleri için de gerekli duruyor. Cenab-ı Allah zaten bu şubeleşmenin ve kavimlere ayrılmanın özünün tanışmak, tanımak, tearefu, tarif, irfan kelimeleriyle ifade ediliyor bu Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu işin özünün tanışmak, tanımak olduğunu bildiriyor. Ancak günümüzde ırkları birbirine göre statülendiren, daha küçük bir ölçekte kavmiyetçiliği parçalayıcı bir proje olarak uygulayan vahşi dünya sisteminde yaşıyoruz. Önce kavimleri birbirinden ayırmak için kullanılan söylem, ikincil olarak bireyselleşmeyi ortaya atarak insanları statü arayıcısı haline getiriyor. Üstün kavim, düşük kavim, vahşi kavim, modern kavim veya modern insan gibi bir takım sınıflandırmalarla, bir takım tanımlamalarla bunu yapıyor elbette. Bireyler sahip oldukları işleri, makamları veya maddi imkanları dolayısıyla statü kazanmakta, olanaklardan yoksun insanlarla sınıfsal farklar oluşmakta ve ırkçılıkla başlayan hareket toplumu ve nihayetinde aileyi de parçalayıcı bir plana dönüşmekte. Irk, kavmiyet, aile veya sosyal imkanlar üzerinden insanlığı tasnif eden her türlü görüşün karşısında duruyoruz Müslümanlar olarak. Irk, kavmiyet, aile veya sosyal imkanlar. Evet, fikriyatımızın, bedenimizin tüm hücrelerine ki hücrelerin de bir hafızası olduğu söyleniyor çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde. İşte tüm hücrelerine işlemesi için bu fikriyatımızın insanların tüm hücrelerine işlemesi için zikrimizi çağa uygun bir usulle haykırmak mecburiyetindeyiz. Gönül coğrafyamızın mühim serhatlerinden biri olan Bosna Hersek'in merhum lideri Aliye İzzet Begoviç gibi asla köle olmayacağız ya da bize dayatılan bu sistemin bir parçası olmayacağız diyebiliriz. Hakkın batıl bir durumu ortadan kaldırması, salt fiziksel olarak bir binanın kaba kuvvet kullanmak suretiyle yıkılması, parçalanması değil. Sistemi parçalamak, çarkları, dişleri kırmaktan değil, ulvi, kemale ermiş bir nizamı dünyaya sunarak onu işlevsiz bırakmaktan, boşa çıkartmaktan bahsediyoruz. Balkan Müslümanlarının Dedo diye andığı Sultan Fatih, Fatih Sultan Mehmed'in Haliç önündeki zincirleri kırmakla uğraşmadığını hatırlatmalıyız. Adil bir düzen, mutluluk dolu bir dünya nizamı diyoruz. Zira dünyayı çetin bir imtihan alanı ve ahiretin tarlası biliyoruz. Zulme uğradıkları için kulluk vazifelerini yerine getirmeyen insanlara meleklerin, Allah'ın arzı geniş değil miydi diye soracak olması, emanetçisi olduğumuz her karış dünya toprağının vatan bellenmesi, her karış dünya toprağını vatan bellememiz gerektiğine işaret ediyor haddi zatında. Biraz önce bahsettiğimiz kadarıyla insanların ailelere, şubelere ayrılması hikmetli, tabi bir vaka iken, ırk esasına dayanan ve bir ideoloji olarak öğretilen ırkçılık meselesinin, ideolojiden ziyade psikolojik bir rahatsızlık olduğunu, bu rahatsızlığın, bu hastalığın da kapitalist ideoloji tarafından körüklendiğini ifade etmeliyiz. Bir yaşam biçimi olarak İslam, son tekamülünü Arap Yarımadası'nda tamamladı. Kur'an-ı Kerim'in Arap dilinde gönderilmiş ve Hazreti Peygamber'in doğal olarak Arap olmasına rağmen, Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü veya kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü olmadığını belirtmeli ve bu durumu şiddetle reddetmeliyiz ve Cenab-ı Allah'ın da, onun Resulü olan Peygamberimizin de bunu şiddetle reddettiğini hatırlamalıyız. Ateşi topraktan üstün görerek ırkçılığı ilk defa uygulayan şeytanın aksine, üstünlüğü sorumluluk bilincine, takvaya, sorumluluk bilincine en çok sahip olanlar şeklinde sınırlandırıyoruz. Ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde İslam toplumları bu özellikleri ellerinden alınarak parçalandı ve bu parçalanmanın yaşandığını en detaylardan uzaklaştırılmış tarihi vesikalarda bile gördüğümüzü, görebileceğimizi söylemek mecburiyetindeyiz. Cihan Harbi'nin etkileri üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen bugün güncelliğini koruyarak devam ediyor bu durum. Kapitalizm, insanları yönlendirmek ve uygulandığı sahada başarıya ulaşmak amacıyla üstün ırk, çalışkan ırk gibi söylemler üretmekte, nihayetinde insanları teşkilatlandırmaktadır. En mühim örneği, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler marifetiyle Almanlar üzerinden tatbik edilen ari, seçilmiş, özel ırk çalışmasıdır. Evet, sadece belli bir ırkın üstünlüğünü değil, o üstünde saf kan haline getirilmesi, işte sarı saçlı, mavi gözlü gibi veya kafatasının ölçülmesi, kafatası şeklinin bir karakter olarak ortaya çıkartılması gibi bir takım özel çalışmaların yapıldığını, bu ari ırk için çeşitli kampların kurulduğunu görüyoruz tarihi vesikalardan, özellikle Almanya'da. Elbette ırkçılığın bir teori olarak temel düşünsel altyapısının Darwin tarafından oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Beyaz tenlileri evrimsel bir süreçte gelişimini tamamlamış olarak görmek, diğer insanları bir alt forma geriletiyor. Halbuki mekanla bütünleştirilmiş bir ırk anlayışının olduğu aşikar. Ve nihayetinde tüm teknik olanaklarından arındırılmış bir beyaz tenli, fiziksel manada ekvator altı bir bölgede siyah tenlilere nispetle aciz kalacaktır. Evet, orada geçimini bedensel güce dayandırmış, oradaki coğrafyaya uygun olarak yaşayan, işte burun delikleri daha geniş, boyları daha uzun, koşmaları daha hızlı, yürüyüşleri daha hızlı, daha diri olan siyahi tenlilere göre bir coğrafyada, işte İskandinav ülkelerindeki birisini veya Orta Avrupa'da yaşayan birisini buraya getirdiğimizde, burada yaşamaya mecbur ettiğimizde, cebir kullandığımızda, siyah tenlilerin onlardan üstün olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da bugün elektrik denilen kaynağın yok olduğunu düşünsek, elektrik olmadan hayatını mükemmel idame ettiren az gelişmiş toplulukların gelişmiş topluluklardan üstün olacağı yadsınamaz. Biz elektrik olmadığı zaman ne besin temin edebileceğiz, ne yaşam için gerekli işte temizliğinden giyimine kadar ihtiyaçlarımızı temin edebileceğiz. Halbuki elektrikten veya bu tip modern argümanlara enerji sağlayan, güç sağlayan bütün kaynaklardan uzak insanların, buna alışmış insanların yanında elbette aciz kalacağız veya bu toplulukların aciz kalacağını söyleyeceğiz. Diğer taraftan toplumda kabul edilmek isteyen, bastırılmış olması dolayısıyla bir takım temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların rahatsızlığı olarak ırkçılığın fikri temellerinin de çürük olduğunu söylemeliyiz. İnsan, Allah'ın arzı olan yeryüzünü imar etmekle vazifeli. Zannediyorum tüm İslam şehri programlarımızda bunun altını tekrar tekrar çiziyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz, aktarmaya gayret ediyoruz. İnsan, Allah'ın arzı olan yeryüzünü imar etmekle vazifeli. Şehir yapılanmasıyla imar faaliyetini birbirinden ayırmamız mümkün değil. Medine'de Hazreti Peygamber'in şehir organizasyonu Cuma Mescidi etrafında teşekkül etmiştir. Tüm Müslümanların işlerini bırakarak cem olmak üzere, toplanmak üzere akın ettikleri şehrin temeli, silüeti ve merkezi hükmündeki mescit, sonraki dönemlerde artık cami olarak tanımlamak da mümkün, sosyal tüm statülerin, devlet başkanlığı, amirlik, memurluk, halk, çiftçi, tarımla uğraşan köylü, bunların tümünü ortadan kaldıran, bunların tümünün ortadan kalktığı, zenginle fakirin, Arapla acemin aynı düzlemde saf tutup el bağladıkları bir binadır. Mescit kılınan yeryüzünde, evet yeryüzünün de mescit kılındığını burada vurgulayalım. Mescit kılınan yeryüzünde insanlar farklı mensubiyetleri olsa da kul olarak adil şartlar altındadır. Millet olmak, yeryüzü mescidinde Allah'ın kardeş kıldığına omuz atmak değil, omuz vermektir. Müslümanlar olarak tek bir milletiz, ümmetiz. Milletle ümmet kelimesinin de aslında aynı kökten türetildiğini hatırlatalım siz kıymetli dinleyicilerimize. İcabet ümmeti elbette kıymetlidir fakat davet ümmeti de bizi beklemekte. Hazreti Peygamber'in fiziksel bir fetihten ziyade umumi bir gönül fethini dilediğini, bu sebeple Heraklius'u, İran Kisra'sı 2. Hüsrev Perviz'i, Habeş Necaşi'si Ashame'yi ve Gassani kralı Haris bin Ebu Şemir'i kendine veya bir orduya değil, müşterek bir söze, vasat bir yola, Cenab-ı Allah'a teslim olmaya davet ettiğini unutmuş bulunuyoruz bugün. Kavmiyetçiliğin, ekonomik statülere dayanan bir toplanma bile olsa her türlüsünün yasaklandığı bir dinin müntesipleri olarak başta bireysel manada fertler ve genel manada idarecilerimiz, farklı kavmiyetler arasında Allah'ın El-Adl isminin tecelli ettiricisi sıfatıyla adaletle hükmetmek mecburiyetinde, adaletle hükmetmek zorunda. Adalet tesis edilmedikten, vahşi bir ideoloji tarafından sömürüldükten sonra Ugandalı olsak ne olur, Kolombiyalı olsak, İngiltereli olsak ne olur? Evet, bir İslam şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir haftada yeni bir İslam şehri programıyla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.